efendim, iyi akşamlar. Now Haber hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam başlığımız samimiyseniz. Bir yanda İstanbul'da ağırlanan Hamas lideri, bir yanda AK Partili Zeybekçi'nin İsrail'le ticaretin sürmesi gerektiğini söylemesi. Muhalefet samimiyseniz ticareti durdurun diyor. Cumhurbaşkanı emeklilere yaşadığınız sıkıntıların farkındayız dedi. Samimiyseniz bir adım atın artık. Samimiyseniz diye sormak istedikleriniz varsa yazabilirseniz hemen başlayalım bültene. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Hamas lideri Haniye'yi ağırladı. İsrail katliamına karşı o ziyaretle mesaj verilirken aynı gün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi ise İsrail'le ticaretin sürmesi gerektiğini söyledi. Muhalefetten samimiyetsizlik eleştirisi var.
Sayın Cumhurbaşkanı'nın İsmail Haniye ile görüştüğü esnada Nihat Zeybekçi'nin yaptığı açıklama büyük bir felakettir, talihsizliktir.
İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı, katliamı, bebek katliamını nefretle, şiddetle kınıyoruz. Eyvallah. Ama bizim İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. Yani 6 satıp 1 aldığımız bir ülke.
Neymiş efendim? 6 satıp 1 alıyormuşuz. Bilsin ki böyle ticaret olmaz olsun.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'deki katliam devam ederken Hamas'ın siyasi büro şefi İsmail Haniye'yi ağırladı İstanbul'daki çalışma ofisinde. Aynı gün kurmayı Nihat Zeybekçi'nin İsrail'le ticareti savunan açıklaması geldi. Hamas için Kuvayi Milliye benzetmesi yapmıştı Erdoğan.
Milli mücadele sırasında Türkiye'deki Kuvayi Milliye neyse Hamas'ta İşte aynen odur.
İsrail'le kirli ilişkilerini hamaset üzerinden örtmeye çalışıyor. Hamas Kuvayi Milliye ile karşılaştırılmaz.
İsrail'de çok önemli bağlantıları olan arkadaşlarımız da var. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke.
Hamas'ı milli mücadelenin Kuvayi Milliyesi ile eş tutuyorsunuz. Ne kadar güzel. Biz bunu takdir ediyoruz. İsrail ile olan çok önemli ilişkileri, bağlantılar olan arkadaşlar kimler?
Erdoğan Haniye görüşmesiyle eş zamanlı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı eski bakan Nihat Zeybekçi'nin İsrail ile ticaretin sürmesi gerektiğini vurgulayan açıklaması. Muhalefet ikiyüzlülükle suçladı iktidarı.
Burada büyük bir ikiyüzlülük vardı. AK Parti tabanının da bu açıklamaları reddettiğine inanıyorum.
Söylediğim her kelimenin sonuna kadar arkasındayım. İsrail'le serbest ticaret anlaşması olan birkaç ülkeden biriyiz. Ticaret dengemiz 1:6 bizim lehimizedir.
Soykırımcıya selam dahi verilmez. Bebek katillerinin para döngüsüne müsaade edemeyiz. İsrail ile olan ticaretin tamamını artık derhal durdurun.
Yeniden Refah Partisi 15 Nisan'da İran'ın İsrail'e fırlattığı füzelerin Malatya Kürecik'te bulunan radar üssü sayesinde erken tespit edilerek durdurulduğunu iddia etmişti. İletişim Başkanlığı Kürecik'teki radar sisteminden elde edilen bilgiler sadece NATO müttefikleriyle paylaşılıyor yanıtını verdi. Fatih Erbakan yeni açıklama yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kürecik üssünün elde ettiği bu istihbaratı alıp da İsrail'le paylaşmadığını kim iddia edebilir?
Erbakan'ın sorusuna İletişim Başkanlığı henüz yanıt vermedi.
31 Mart'ta el değiştiren belediyelerde geçmiş döneme ait borç bilançoları tek tek açıklanıyor. Borç bazı belediyelerde 100 milyonları, bazılarında milyarları buluyor. 1 milyar liranın üzerinde borcu olan Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde eski başkan AK Partili Mehmet Çerçi'nin sarayı andıran makam odası yaptırdığı ortaya çıktı.
Belediyelerin bir kaynak sorunu olduğu muhakkak ama belediyelerin birçoğu da proje yapıyorum adı altında gösterişi ön plana çıkaran şeylere para ayırıyorlar.
Makam odası oldukça lüks döşenmiş. 1 milyar liranın üzerinde bir borç var.
Manisa'nın Yunus Emre ilçesi belediye başkanı Semih Balaban koltuğu AK Partili Mehmet Çerçi'den devraldı. 1 milyar 200 milyon lira borçta. AK Partili eski başkan Çerçi'nin altın varaklı koltuklarla, gösterişli mobilyalar ve aksesuarlarla adeta saray odasını andıran makam odası yaptırdığı ortaya çıktı. Belediyede konukların ağırlandığı oda da saray odası gibi. CHP'li başkan Balaban lüks mobilya ve aksesuarların satılacağını açıkladı.
1 lira benim makam odamı düzelteyim adına harcama şansımız yok. Bir müddet onlarla idare edeceğiz. Daha sonra onları satışa çıkartıp mütevazi bir makam odasına geçeceğiz.
Salih ilçesinde de yaklaşık 108 milyon borçla devraldık.
Manisa'nın Salih ilçesini MHP'li eski başkan 108 milyon lira borçla devretti CHP'li yeni belediye başkanına. Yeni başkan Mazlum Nurlu, geçmiş dönemde yapılan borç ve ihalelerle ilgili inceleme talep etti.
Hem duyumlarımız var, hem gelen bilgiler var. İçişleri Bakanlığı'ndan da, Sayıştay denetçilerden de denetçi talep ettik. Bir şey varsa ortaya çıkaracağız, halkımıza sunacağız.
Borcumuz 150 küsur milyon. Şirketin de bir 60 milyon civarı borcu var.
AK Parti'den CHP'ye geçen Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin geçmiş döneme ait borcu 210 milyon lira. 31 Mart'ta DEM Parti'nin kazandığı Van Büyükşehir Belediyesi'nin kayyum yönetiminden kalan borcunu da Başkan Abdullah Zeydan açıkladı. 8,5 milyar lira.
2022 yılında bu borç sadece ve sadece yaklaşık 400 milyonken son 1,5 yılda özellikle valinin değişmesiyle birlikte 15'e 16'ya katlanarak 8,5 milyona ulaşmıştı.
CHP'li Mahmut Tanal el değiştiren belediyelerdeki borçları meclis gündemine taşıdı. Her kuruşun hesabı sorulmalıdır diyerek araştırma önergesi verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin eski AK Partili Başkanı Ali Nur Aktaş hakkında 2021 Sayıştay raporuna yansıyan harcamalara yönelik yapılan suç duyurusuyla ilgili başsavcılık işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi. Soruşturma için Sayıştay'ın başvuruda bulunabileceğini söyledi.
Enver Bey bize borçsuz bir şekilde teslim etti belediyeyi. Şanslı belediyelerden biriyiz efendim bu manada.
Ankara'nın Etmeskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun borçsuz belediye devraldık açıklamasına MHP'li eski başkan Enver Demirel teşekkür etti. Başarı dileklerini iletti. CHP'den AK Parti'ye geçen Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde de Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak makam aracını satışa çıkardı.
Ön takım bakım istiyor çünkü Gelibolu'nun yolları bozuk. Eski başkan halktan uzaktı. Muhtemelen kilometresi uzun yolda yapıldı. Camlar filmli. Eski başkan vatandaşla göz göze gelmeyi sevmezdi. Nakit ihtiyacından acil satılık. Belediyenin çok borcu var.
AK Partili başkan makam arabasının satış ilanına eski CHP'li belediye başkanına göndermeler içeren açıklamalar yazdı. Makam arabasının satış fiyatı 3 milyon 300 bin lira.
Hepimizin ağzını açık bıraktıran bu borçları tahsil edemeyecek miyiz? Şaşkınlıktan sonra ilk sorduğumuz soruydu bu. İşte öğrendik ki Sayıştay'ın başvurması gerek ama bunun için önce incelemesi gerekliydi değil mi? Ayrıca İstanbul Büyükşehir'i geçen 5 yıllık süre içinde 1000'in üzerinde incelemeye tabi tutan, müfettiş gönderen Süleyman Soylu dönemi daha çok İçişleri Bakanlığı acaba neden kendi belediyelerini inceletmemiştir? Halkın parasının bu yoklukta bile vicdansızca savrulduğu böyle bir dönemi bu ülke görmedi. Dolayısıyla bunun vebali vardır ve sorumlularının bunu ödemesi gerekli. Tabii onun için adaletin işlemesi ve hukuk devleti ilkelerine hızlı bir şekilde dönüş lazım. CHP'nin 31 Mart'ta çoğunluğu kazandığı İzmit Belediye Meclisi çok dikkat çeken bir karara imza attı. AK Parti döneminde 25 yıllığına TÜGVA'ya tahsis edilen öğrenci yurduyla Ensar Vakfı'na tahsis edilen gençlik merkezi protokollerini iptal etti.
Burayı bir vakıfa 25 yıllığına neredeyse 4-5 belediye başkanının bile dönemini bloke edecek şekilde tahsis ki tahsis asla yapılamaz ama ona rağmen tahsis yapılmıştır. Ve buradan bu vakıf para kazanmaktadır. Ücretli şekilde hizmet vermektedir.
Derdiniz gerçekten hizmet etmek olsaydı Ensar Vakfı'na bugün bu meclise konu etmeye gereği duymazdınız.
İzmitlinin hakkını belli zümrelere, gruplara değil bütün İzmitlilere teslim ediyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir efendim.
31 Mart'ta belediye meclisinde çoğunluk CHP'ye geçti. 2017 yılında AK Partili belediye döneminde 25 yıllığına TÜGVA'ya, 10 yıllığına Ensar Vakfı'na verilen yurt ve gençlik merkezlerinin protokolleri iptal edildi. İzmit Belediye Meclisi'nde AK Parti grubu tepki gösterdi.
İzmit'e yeni bir şey yapmadığınız gibi bozmaya, bozgunculuğa devam ediyorsunuz.
Mahkeme kararı ve Sayıştay raporuna göre bu tahsis hukuksuzdur. Bu tahsis yanlıştır. Belediye başkanının böyle bir yetkisi bulunmamaktadır.
2017'de AK Partili Belediye Başkanı Nevzat Doğan, belediyeye ait yurdu Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın da yönetiminde olduğu TÜGVA'ya 25 yıllığına verdi. Gençlik merkezini de 10 yıllığına Ensar Vakfı'na tahsis etti.
Belediyenin kendi bütçesiyle yaptığı yerden öğrenciler vakıfa para ödemektedir. Bunu sonlandırmamız gerekiyor. Bu haksızdır, hukuksuzdur.
Belediyenin inşa ettiği ve birçok ihtiyacını karşıladığı ancak öğrencilerin TÜGVA'ya para ödediği yurt binasıyla Ensar Vakfı'na 10 yıllığına tahsis edilen gençlik merkezinin belediyeye devrini geçen dönemde gündeme getirmişti CHP'li Başkan Fatma Kaplan Hürriyet. Ancak belediye meclisi çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olduğu için protokoller iptal edilememişti. Artık çoğunluk CHP'de.
25 yıl doğan çocuk üniversiteye gidiyor. Bazı dost cemaatler terör örgütü oluyor.
Daha ilk toplantıda yine şehri gelecek bir konu bulmuştunuz.
Oradaki öğrencilerimizin dönem sonuna kadar hakları bizim garantimiz altındadır. Hiçbir şekilde mağdur edilmeyecektir. Ücretsiz hizmet alacaklardır oradan. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir efendim.
TÜGVA'ya 25 yıllığına tahsis edilen yurtla Ensar Vakfı'na 10 yıllığına tahsis edilen gençlik merkezi protokolleri oy çokluğuyla iptal edildi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, öğrencilerin yurtta kalmaya devam edeceğini ve ücret de alınmayacağını açıkladı.
Bana göre günün en güzel haberi. Hatırlarsınız 2019'da İmamoğlu seçilmeden önceki dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin STK ve yurtlara ayırdığı kaynaklar sıralamasında en önde TÜGVA, ardından TÜRGEV, ENSAR, İlim Yayma Cemiyeti'nin geldiği anlaşılmıştı. Öyle az buz paralarda değil. Bunlar vakıf adı verilerek kamu yararı statüsü kazandırılıp bağış da toplayabiliyorlar. Vergi de vermiyorlar. O nedenle sadece İBB'den değil, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan da yapılan protokollerle kaynak aktarımı sağlandığı da sır değil. Yusuf Tekin bizzat, biz onlara STK diyoruz, işbirliğimiz devam edecek demişti, hatırlarsınız. Ayrıca iktidara yakın bu saydığım 4 vakıf isimli organizasyonun yurtları, devletin kaynağı yani bizim paramızla açılıyor. Bakanlıklar kendi yurtlarının bile olmadığı yerlerde onlar adına açılması için kaynak ayırıyor veya kendi binalarını kullandırıyor. Denetim de olmadığı için hangisine ne kadar nasıl bir devlet kaynağı aktarılıyor bilinmiyor. Bu nedenle en azından İzmit için güzel gelişme diye düşünüyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Washington'da IMF yetkilileriyle de görüştü ve IMF Avrupa Direktörü'nün Türkiye'deki ekonomik programdan övgüyle bahsetmesi, biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik açıklaması IMF tartışmasını raftan indirdi. Muhalefet Türkiye'de adı konulmamış IMF programı uygulandığının itirafı diyor.
2013'te IMF'e olan borcumuzu bitirdik ve IMF'le irtibatımızı kestik.
Türkiye Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le Türkiye'nin ve dünyanın görünümü üzerine mükemmel sohbet.
Discussion with Minister Şimşek.
Bakan Şimşek'le dün bir görüşmemiz oldu. Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik.
Şapka düştü, kel göründü. Türkiye'nin adı konulmamış bir IMF programı uyguladığını IMF yetkilileri bizzat Mehmet Şimşek'in yüzüne ifade ettiler.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek IMF Başkan Yardımcısı ile görüştü. Gita Gopinath kendi sosyal medya hesabından paylaştı o görüşmeyi. Şimşek'le görüşen bir başka isim IMF Avrupa Direktörü Kamer, Türkiye ile IMF programı anlaşmamız yok ama olsaydı Türkiye'de uygulanan politikayı önerirdik açıklaması yaptı.
IMF'nin tırnak içerisinde söylüyorum takdirini kazanmış bir ekonomi yönetimi var. Bu takdir kazanmanın da vatandaşı ağır fatura kesmek olduğunu biliyorsun.
Minister Şimşek yesterday.
Bakan Şimşek'le dün bir görüşmemiz oldu. Yürürlükteki reform programını destekliyoruz. Biz de Türkiye'ye oradaki ekonomi ekibinin izlediği programı tavsiye ederdik.
Mehmet Şimşek IMF yetkilisinin bu itirafından sonra artık adı konulmuş bir IMF programı uyguluyor. Memurların, işçilerin ve emeklilerin maaş ve ücretlerin baskılanmasına yönelik bir ekonomi politikası net bir şekilde uygulanacak.
IMF'ye gitmiş gibi yabancı fondan hoşuna gidecek bütün uygulamaları iktidarın hayata geçirdiğini görüyoruz. Bakın biz size ödeyeceğimiz faiz için gerekli alanı açıyoruz. Dolayısıyla endişe etmeyin, gelin Türkiye'ye. Biz çünkü vatandaşın ümüğünü sıktığımız için size aktaracak kaynağı bulabiliriz demek.
We just have to convince.
Yerel halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmemiz gerekiyor.
Türk vatandaşları için yerel halk ifadesi tepki çeken Mehmet Şimşek'in IMF Başkan Yardımcısı ve Avrupa Direktörü ile yaptığı görüşmeler sonrasındaki açıklamalar. Muhalefet iktidarın Mayıs seçiminden bu yana IMF programı uyguladığını söylüyor.
KDV oranları geçtiğimiz Haziran ayında artırıldı. Şimdi farklı KDV grupları içerisinde yer alan ürünlerin %1 ve %10'da olanların %20'lik gruba ya da bir üst gruba çıkarılması gibi uygulamaların hayata geçmesi bekleniyor. Bu IMF de normalde bu tür politikalar talep eder.
2013'te ne yaptık? IMF'i bir daha Türkiye'ye uğramamak üzere
gönderdi.
Cumhurbaşkanı şimdiye kadar söylediği pek çok şeyden geri adım attı. İşte NAS var, NAS diye başladı. %8 iken faizde şimdi %50'ye çıktı. Hiç o faiz artışı yokmuş gibi davranıyor. Onlarca örneği olduğu için bu konuda da geri adım atabilir.
Muhalefet mevcut ekonomi politikası adı konulmamış IMF programı diyor. Resmiyet kazanmasının da şaşırtıcı olmayacağını söylüyor.
Ufak bir not, Türk vatandaşları için locals yani yerel halk ifadesi tepki çekti Mehmet Şimşek'in, ama doğrusu İngilizce'de ekonomi ve iktisat jargonunda kullanılan bir kelime olduğu, yani yerli yatırımcı dediği, yerli yatırımcı dediği ve bunun yaygın olarak kullanıldığını öğrendik. Bilgi notu olarak düşmek istedim dediğim gibi. Efendim, hafta sonu için lokantalara boykot kararı vardı. Kimi uydu, kimi uymadı. Ama bir kesim vardı ki uyup uymamayı aklından bile geçiremedi. Emekliler. Onlar zaten en son bir lokantada ne zaman yemek yediklerini dahi hatırlamıyorlar.
Emekliyiz kızım. Nereye gidelim? Nerede para kikirek? İşte buralarda sokaklarda sürünük. Bir aşağı bir yukarı gidip geliyoruz. Normalde gidemiyoruz. Boykotu bırak. Gitmediğim zaman boykot olmuş olmuyor mu?
Bizim gibi insanlar için bugün bir 300 lira 400 lira verdiğiniz zaman 10 bin liranın 30 günlük bir şeyini yapın. Tek bir öğünle yapın. Yani artık 3 öğünü bırakın. Şöyle bir bakarsanız restoranlara komple yine dolu. Demek ki yani durumu iyi olan insanlar sürekli bu boykota katılmıyor. Bizler de zaten gitmediğimize göre boykotun da bir anlam olduğunu düşünmüyorum.
Emekli maaşına nasıl gidebilirim karolara? Mümkün değil. Kafelere gitmek hele hayal ol biraz. Ancak böyle gelip oturuyoruz işte buralarda.
Menülerdeki fahiş fiyatları protesto için lokanta ve restoranlara gitmeme çağrısı vardı. Emekliler ise boykota katılamadı. Çünkü zaten lokantanın yolunu çoktan unuttular. Parklarda, bahçelerde en düşük maliyetli günlerini geçirmenin yolunu arıyorlar.
Böyle bir kafeye falan gitmiyorum açıkçası. Gidemiyoruz daha öyle doğrusu. 10 bin lira emekli maaşına sizle gidilir mi? Hayat şartları insanları emekliyi bitirdi.
Nerede o günler ya yemek yeme? Bir yarım ekmek yesen 250-300 lira. 10 lira maaşımız var, başka yok. Nasıl gidersin?
Emekli maaşımız 10 bin TL. Sağ olsun Tayyip Bey 10 bin de bıraktı. Bizler de işte böyle parklarda oturuyoruz. Kafeye girme gibi bir durumumuz yok.
Menülerdeki yüksek fiyatlara karşı çıkmak için restoran ve kafelere gitmeme çağrısı vardı. Emekliler ise zaten aldıkları düşük aylıklarla restoran ve kafelere gidemiyor. Onlara göre asıl boykot edilmesi gereken restoranlar değil, yüksek enflasyon ve gelir adaletsizliği.
Ben de isterim bir yere girip yemek yemeyi. Ama giremiyorum. Öbür çalışanlara ne kadar çok artırıyorlarsa bize de artırması lazım.
Boykot etmek de bu enflasyon indirilmez. Boykot da bu giderilmez. İktidarın üretim yapması lazım. Enflasyonu düşürecek olan iktidardır.
En düşük emekli aylığı 10 bin lirayla geçim mücadelesi veren emekli boykotla enflasyon indirilmez diyor. Günden güne eriyen alım gücünün artmasını, enflasyonun düşmesini istiyor.
Fiyatlar düşmedi ülkede. Üretim artması gerekiyor. Bu ülkede hiçbir şeyin düştüğünü görmedim.
Bir lahmacun 120 lira, bir kap yemek 150 lira. Bu aşamada gidilmez ki.
Emekliler uzaktan bakıyorlar oraya. Mesela bir yere yemeğe gitsen şu anda 2 kişi 1000 lira. Ben mesela restoran da yemek yemeyeli 2 sene 3 sene vardır yani. Öyle bir yerde yemek yemek bizim haddimiz mi ya? Ne haddimiz?
Emekli en son bir kafeye, lokantaya ne zaman girdiğini bile hatırlamıyor.
Öyle bir şansımız yok yani. 10 bin lira maaş alıyorsun zaten.
Bir kafeye gittiniz.
Vallahi hiç hatırlamıyorum. Ülkenin durumu bu.
Efendim, arkamdaki grafik Türkiye ile Avrupa'nın alt liglerindeki ülkelerde asgari ücretin seyrini 2016 yılından başlayarak günümüze kıyaslıyor. 2016 yılında en üstteyken 2017'den itibaren en alt sıralara kadar düşüyoruz ve 2024 yılında sondan 3. duruma düşüyoruz. Şimdi göreceksiniz ve neden olduğunu da haberde izleyeceğiz.
2016 yılına kadar asgari ücretle karşılaştırma yaptığımız ülkelerden iyi durumdayız. 2016 sonrası özellikle durum vahimleşiyor Türkiye için. Bunu da başkanlık sisteminle geçildiği yıl olan 2017 sonrasında hızlı bir gerileme yaşıyoruz.
Asgari ücretle çalışan bir insanım. Hafta sonları da ekstra işlere çıkıyorum. Yetiyor mu yetmiyor. İlk işe girdiğim zamanlar asgari ücret 1000 lira 1200 lira bir şeydi. O zamanlar tabii ben gezebiliyordum, eve para veriyordum ya da ekstra bir şeyler yapabiliyordum. Ama şu ana bakarsan 17 bin lira alım gücü olarak hiçbir şey yetmiyor.
18 yaşından beri asgari ücretle çalışıyor Uğur Pamuk, 25 yaşında. 2017'de 1404 liraydı asgari ücret. Şimdi 17 bin liraya yükseldi ama eskisi gibi yetmiyor ihtiyaçlarını karşılamaya.
Çünkü Türkiye'de alım gücü düştü. Siyaset bilimci İnan Mutlu, asgari ücretin euro bazındaki seyir grafiğini hazırladı. Bazı Avrupa Birliği üyesi ya da aday ülkeler arasında Türkiye'nin alım gücünün yıldan yıla nasıl düştüğünü gösteriyor hareketli grafik.
Uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle yüksek enflasyon olması nedeniyle asgari ücretin aldığı gelirin 2017 sonrasında hızla, özellikle 2021 sonunda en alta indiğini görüyoruz. Bunun sebebi de mevcut dönemde asgari ücretin yılda bir kere belirlenmesi.
Yüksek enflasyon karşısında düşen alım gücünü biraz olsun dengeleyebilmek için 2022 yılından itibaren Ocak ve Temmuz olmak üzere asgari ücrete yılda iki kez zam kararı alınmıştı. Ta ki bu yıla kadar Türkiye'de euro bazında asgari ücret son iki yılda neredeyse iki katına çıktı. Bu %87'lik zamma rağmen 26 Avrupa ülkesinde Türkiye son sıralardaki yerini koruyor.
Biz bir miktar Bulgaristan ve Sırbistan'ı geçebiliyoruz. Merkez Bankası'nın iki gün önce yıl sonu döviz tahminleri anketi yayınlandı. Eğer Merkez Bankası'nın anketindeki rakamlar gerçekleşir ve asgari ücrete zam gelmezse biz yıl sonunda yine dibi görmüş olacağız. Brüt asgari ücret 450 euroya, net asgari ücret 377 euroya inmiş olacak.
1 Ocak'ta 17 bin liralık asgari ücret 573 euroya denk geliyordu. Döviz kuru yükseldi, artık 500 euronun da altında. Ara zam yapılmazsa düşen alım gücüyle mücadele etmesi zorlaşacak asgari ücretlinin. Hükümetse ara zamma mesafeli.
Sayın Bakan, ne paylaşacağım? Bir ara zam beklenir mi? Özellikle asgari ücretle.
Yok efendim, yok. Hayır. Böyle bir konu gündeğimiz de yok. Başta nasıl bir karar aldıysa şu an süreç
tutuşu devam
edecek. Eskiden atıyorum 6 ayda bir zam gelirse şu anda bakıyoruz 2 günde bir, aynı günde fiyatların değiştiğini görüyoruz. Gelir seviyemiz artarken maalesef enflasyon da arttığı için altta kalıyor.
2007'den beri ben emekliyim. Bypass ameliyatlıyım. Hala çalışmak zorundayım. Nasıl olacak?
Asgari ücretle mi çalışıyorsun?
Evet. Bu hayat şartları zorladığından onun için çalışmaya başladık. Normalde mesela çalışmadan geçinebiliyordum ben. Ama şu birkaç yıldır geçinemiyoruz yani.
Asgari ücrete ara zam yok deniyor ama bakın bizlere ne tür mesajlar gelmeye başladı bile daha şimdiden. Kredi kartı, nakit avans kısıtlamaları ne zaman kalkacak ya da başka çözüm ne zaman bulunacak? Birileri artık bizi duysun, çok zor durumdayız. Lütfen çözüm odaklı çalışmalar başlasın, sıkıntılar çözülsün demiş samimiyseniz etiketine Funda Hanım. Bir de yıl sonuna doğru ne hale gelecek asgari ücretli çalışan, emekli? Tabii bunlar önemli. Sayın seyirciler, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 aydan uzun süre geçti. Ancak eğitim hala bölgedeki en büyük sorunların başında. Depremzede öğrenciler bu senede lise ve üniversite sınavlarına yaşıtlarının çok gerisinde girecek çünkü şartları iyileştirilmedi. Öğrenciler eşit şartlarda eğitim istiyor. Now Haber ekibi Hatay'daydı.
Sınava eşit şartlarda mı hazırlanıyor olacak?
Yok, olmayacak çünkü zamanlar çok kısa.
Eşit şartlarda mı
gireceğiz? Eşit şartlarda değiliz şu an onlarla. Bayağı bir geriden geliyoruz.
Ben üniversite sınavına geçmeyeceğim mesela. Hazır değilim.
Ne yapacaksın?
Mezuna kalmayı düşünüyorum. 2 yılımız hemen hemen gitti zaten.
Sınava girecek öğrencilerimizin diğer illerle, deprem bölgesiyle kıyaslandığı zaman eşit şartlarda olmadığını söylemek mümkündür.
Onlar hem ders çalışıyor hem de hala depremin getirdiği zorluklarla mücadele etmeye çalışıyorlar. 6 Şubat felaketinin vurduğu illerde öğrenciler hayatlarına yön verecek sınavlar için gün sayıyor ama şartları akranlarıyla eşit değil.
Depremden öncesine 45 dakika ders, 10 dakika teneffüs. Şimdi yarım saat. Tabii ki daha az ders görüyorlar.
Konulardan geri kalıyoruz diğer okullara göre. Aynı sınavlara giriyoruz. Onlar bizden daha önde olacaklar.
Hatay'da deprem nedeniyle birçok okul binası ya tamamen yıkıldı ya da hasar aldı. Aradan geçen 14 aya rağmen yeni okul binaları inşa edilemedi. Güçlendirilmesi gereken binalar güçlendirilemedi. İpek Yolu Çok Programlı Anadolu Lisesi de hasar alan binalardan birisi. Bu bina içinde mahkeme kararı bekleniyor.
Özellikle orta hasarlı olan binalar mahkemeye verilmiş durumda ve geleceğe dair, o okulların ne olacağına dair hiç kimse bir açıklama yapamıyor. Yıkılsaydı şimdiye kadar çoktan yapılmış olurdu.
Yetersiz okul binası sayısı nedeniyle okullar birleştirildi. Öğrenciler ikili eğitime geçmek zorunda kaldı. Bu depremzede öğrenciler için daha az ders süresi, daha az dinlenme vakti demek. Ama Türkiye genelindeki öğrencilerle girecekleri sınav aynı. Şartlar eşit değil ama aynı soruları cevaplamak zorunda kalacaklar.
Diğerlerini aynı şekilde yarışıyoruz ama hani aldığımız eğitim aynı eşit değil.
Oradaki adam daha rahat eğitim alıyorsa biz burada bince be, bir sürü şeyle uğraşıyoruz biz burada.
Depremin yarattığı psikolojiyle baş etmeye çalışıyor bir yandan öğrenciler. Diğer yanda kısa ders süreleri, barınma sıkıntısı, okullarına giderken yaşadıkları zorluklar var. 2 Haziran'da liselere geçiş sistemi sınavı. 8-9 Haziran tarihlerinde ise yükseköğretim kurumları sınavına girecek öğrenciler. Diğer illerde yaşayan öğrencilerle eşit şartlarda olmadıklarını dile getiren gençler ve aileleri ise kaygılı.
Eğitim hayatımız şu an zaten yarı yarı.
Yarım saat dersi yeter mi?
Yetersiz. Okul yetersizliği de var. Kızımın buraya gelmesi 30 kilometre yol geliyoruz.
Bu kadar sürede, yani 14 ay geçen bir sürede hala o sağlıklı ortam maalesef verilmedi.
Burası da Türk Cumhuriyeti. Benim kızım da Türk vatandaşı. Bugün Ankara'daki öğrenciyle benim öğrencim bir kıyasladıkları zaman aynı puanı alamıyor. Eğitim alamıyor.
6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin ailelerinin adalet arayışı sürüyor. Adıyaman'da İsyas Otel'de hayatını kaybedenler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden turnuvaya gelen genç sporcular da vardı. Şampiyon melekler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde adalet yürüyüşü düzenlendi.
Adalet olmasın hastanelerde.
Bizim tek dayanağımız bilimin gösterdiği doğrular ve hukukun üstünlüğüdür. Türkiye Cumhuriyeti adaletinden de tek beklentimiz bu yöndedir.
6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da İstiyas Otel'de hayatını kaybeden şampiyon melekler için 26 Nisan'da yapılacak duruşma öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde adalet yürüyüşü yapıldı. Adalete ışık tut sloganıyla. Aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden turnuvaya gelen sporcuların da olduğu 72 kişi hayatını kaybetti İstiyas Otel enkazında. Bilirkişi raporunda otel binasına sonradan eklenen kaçak katın yıkımın nedenlerinden biri olduğu belirtiliyordu. 4 Nisan'da yapılan son duruşmada dosyaya giren yeni bilirkişi raporundaysa kaçak katın yıkıma ciddi seviyede etkisinin olmadığı yazıyordu. Binayı denetlemesi gereken belediye görevlilerinin de kusurlu olmadığı.
Mahkeme heyeti bu rapora dayanarak Efe Bozkurt'u ve Halil Bağcı'yı tahliye etti. Efe Bozkurt, İSYAS şirket ortaklarından biri. Halil Bağcı ise 3 sayfalık raporla apartmandan otele çevrilen ve eksik evrağı tamamlayan imza sahibi olan fenli mesul.
4 Nisan'daki duruşmada tutuklu inşaat mühendisi Halil Bağcı ve otel sahibinin oğlu Efe Bozkurt adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Dava 26 Nisan'a ertelendi. Şampiyon meleklerin aileleri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la görüştü.
Tüm sorumluların en ağır cezayı alması için de mücadelemize devam edeceğiz.
Adıyaman'da görülecek 26 Nisan'daki dava öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meşalelerle şampiyon melekler için adalet yürüyüşü düzenlendi. 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta 44 kişiye mezar olan Sait Bey sitesinde yakınlarını kaybedenler de adalet arayışında.
İnşaata yapı ruhsatı olmadan kaçak başlanıldı ve bu sürece kadar denetime tabi tutulmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Usulsüz çalışmalar Dul Kadıroğlu Belediyesi'nin sadece 400 metre ilerisinde yapılıyor. Buna karşın belediye hiçbir müdahalede bulunmuyor. 44 kişinin yaşamını yitirmesinde şu anki sanıklar kadar onlar da suçludur.
Sait Bey sitesi davasında sanıkların tutuklu yargılanması devam ederken aileler dönemin AK Partili Belediye Başkanı Necati Okay'ın da usulsüz yapılaşmaya göz yumduğu gerekçesiyle yargılanmasını istiyor. AK Partili eski belediye başkanı hakkında suç duyurusunda bulundular.
Eylem Tok ve Firari oğlu 51 gündür ortada yok. Oğuz Murat Acı'nın yakınları ise tam 51 gündür adalet bekliyor. Arkadaşları bir kez daha Eylem Tok'un Kemerburgaz'daki evinin önünde toplandı. Acılı aileyle birlikte adalet çağrısı yaptılar.
Ne olurun benim oğlumu bırakmayın. Bu kadın artık gelsin gelsin.
Eylem Hanım sanmasın ya, bunlar bıkar, usanır, 3 gün sonra bırakır. Ölene kadar bunu devam ettireceğim. Olsam da olmasam da bu davayı yürütecek binlerce tertemiz, pak yürekler olduğunu gördüm.
51 gün geride kaldı. Her gün adalet diyerek gözyaşı döküyor Acı ailesi. Tek tutuklu şüpheli de serbest bırakıldı. Oğuz Murat Acı'nın arkadaşları cinayet gibi kaza unutulmasın, firari anne oğul Türkiye'ye getirilsin diye bir aradaydı.
Oğuz Murat
Acı'nın yaşamını yitirdiği o kazanın üzerinden 51 gün geçti. Eylem Tok ve 16 yaşındaki oğlu hala firari, haklarında kırmızı bülten olmasına rağmen de Türkiye'ye getirilemediler. İşte bu nedenle Oğuz Murat Acı'nın arkadaşları bu kez motosikletlerle Kemerburgaz'dalar. Eylem Tok'un evinin bulunduğu sitenin önüne doğru ilerliyorlar.
Hak, hukuk, adalet kavramını şahsi menfaatlere göre eğilip bükülebilir şeyler olmadığına inanarak bütün vatandaşlarımızın adına bir kere daha bağırmak istiyoruz.
Hak, hukuk, adalet!
1 Mart'ta Kemerburgaz Bahçeköy Orman Yolu'nda estetik cerrah Bülent Cihan Timur ve yazar Eylem Tok'un 16 yaşındaki oğulları ehliyetsiz sürücü TC lüks aracıyla ATV araçlarının arasına daldı. Sonra da annesi tarafından olay yerinden alınıp birkaç saat içinde yurt dışına kaçırıldı. O feci kazada yaralananlar da protesto için günler sonra ilk kez olay yerindeydi.
Bir ışığı gördük, bir kayma sesi falan, güm. 3-4 gün sonra kendime geldim yani.
Kemerburgaz Bahçeköy Orman Yolu'nda tam da bu noktada meydana gelmişti ATV kazası. Oğuz Murat Acı'nın arkadaşları hala adalet arıyorlar. Bu nedenle de onlarca motosikletli olay yerine geldiler. Hem karanfil bırakıp arkadaşlarını anıyorlar hem de bir kez daha yüksek sesle adalet çağrısı yapıyorlar.
Ben kendimi ona borçlu hissediyorum ya. Çünkü saniyeler öncesinde biz yine şakalaşıp muhabbet ediyorduk yani. Yani gözümü kapatıp açtım. Yerde yatıyordum yani. Kimse yoktu etrafımda. Yardım eden de yoktu.
Ne olur bana bırakmayın. Ben anayım ya. Ana. Anayım ana. Güçlüyüm yavrucuğum. Ayakta duruyorum ama bu kadının da gezmesine tahammül etmiyorum.
Belli ki güvendiği, arkalarına aldığı, işi bu kadar yavaşlatan birileri var. Oğlumun bu şekilde büyümesine sebep olan, buna izin veren, herkesin ceza almasını ve tek tek adaletin yerini bulmasını istiyorum hepsi için.
Oğuz Murat Acı bir kez daha adalet dualarıyla anıldı.
Adaletin bu dünyada da tecelli edip bizim kendi gözümüzle görmeyi arzu ediyoruz. Lütfeyle ya Rabbi.
Amin.
Sağlık Bakanlığı'nın euro kurunu 17 lira 54 kuruşa sabitlemesi nedeniyle yabancı ilaç şirketleri pek çok ilacı Türkiye'ye göndermek istemiyor. Piyasada ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Kök hücre nakillerinde kullanılan kanser hastaları için hayati öneme sahip ilaçta da aynı sıkıntı var. Özellikle kamu hastaneleri ilaca ulaşmakta güçlük yaşadığı için nakil sıraları uzuyor.
Kanser ilaçlarında biz maalesef %80 oranında dışa bağımlıyız. Ve yurt dışı firmaları da Sağlık Bakanlığı'nın fiyat politikasını beğenmediklerinde ilaçlarını getirmiyorlar. Ve maalesef kanser ilaçlarında sürekli artan sayıda ilaca erişme sıkıntısı yaşıyoruz.
30 yıldır standart uygulanan bir tedavi yöntemi ve başarısı ispatlanmış, yerine değiştirebileceğiniz başka bir alternatifin olmadığı tipte bir İlaç, naklin bel kemiği olan bir ilaç. Arjantin'den geliyor. Arjantin'de dahi üretilebilen bir ilaç.
Arjantin'de dahi üretilebilen, yeni teknoloji ürünü de olmayan 30 yıllık kanser ilacına Türk doktorlar aylardır ulaşmakta zorluk yaşıyor. Kök hücre nakilleri durdu. Bakanlığın ithalat için ruhsat verdiği tek firma ise ihtiyaç kadar ilacı getiremediği gibi iddiaya göre de gelen az sayıda ilaç özel hastanelere gidiyor sadece. Kamu ve araştırma hastaneleri kritik kanser ilacına ulaşmak için adeta savaş veriyor.
Rektörüm ve başhekimim sorumluluğu alarak normal fiyatının 4 katı 6 katı bir fiyatta doğrudan temin süreci başlattılar. Ama buna rağmen hiçbir firma bizim bu ilaç isteğimize teklif dahi vermedik.
Sağlık Bakanlığı yılbaşında euro kurunu 17.54'e sabitledi. Yani bugünkü değere baktığınızda neredeyse yarı yarıya bir kur ve hemen ardından da bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlanarak ilaçla ilgili başka bir kur artışı olmayacağı ilan edildi. Her geçen gün yeni ilaçların piyasadan çekilmesi sürpriz değil. Buna kimsenin şaşırmaması lazım.
İlaç şirketleri 35 liraya dayanan euro kuruna karşılık bakanlığın 17 lira 54 kuruşluk sabit kur kararı sonrası ilaçları piyasadan çekmeye başladı. Kan ve lenf kanseri hastaları için hayati öneme sahip muadili de olmayan ilaca ulaşılamıyor. Bu ilaç olmadan kök hücre nakli aşamasına da geçilemiyor. 6 aydır temin sıkıntısı nedeniyle nakil için bekleme sıraları uzuyor.
Örneğin benim 30 yaşında bir Hodgkin lenfoma hastam 6 aydır ilacı beklerken nakil şansını kaybedebilecek şekilde tekrar nüksetti. Yüksek doz kemoterapi aldı.
Bundan önceki yıllarda zam dönemlerinde sıkıntı yaşardık. İlaçlar yoka girerdi. Artık sürekli yok olan ilaçlarımız var. Onları bulmak için çabalıyoruz.
Sağlık Bakanlığı bir yıl önce özel bir firmaya ruhsat verdi ama firma yıllık ihtiyaç olan 14 bin kutu ilacın ithalatını yapamıyor. Kamu hastanelerine hiç ulaşmıyor ilaç. Sağlık Bakanlığı ithalatla ilgili ilaç tedarik kurumunun devreye girdiğini ve gelecek olan ilacın 3'te 2'sinin de kamu hastanelerine verileceğini söyledi ama her saat nakil hastalarının aleyhine işliyor.
Bir taraftan da saat tik tak tik tak işliyor ve inşallah müjdenin kendisi geldi, ilacın da kendisi gelir, gerçek müjdeye kavuşuruz.
Bursa'da özel bir diş kliniğine ağrı şikayetiyle giden hasta ölümden döndü. İmplant tedavisine karar verildi ama uygulama sırasında çene kemiği kırıldı hastanın. İmplant vidası beynine saplandı.
Bu bacağımdan alıp da kafatasımı onardıkları kafalar.
Yüklendikten sonra çene kemiğim kırılarak göz duvarımın arkasından beyin omurilik sıvısının olduğu bölgeye saplandı. Vida saplandı, implant vidası.
İmplant tedavisinde ölümden döndü. Çenesine yerleştirilecek vida için iddiaya göre diş hekimi fazla güç kullandı. Vida çene kemiğini kırıp beynine saplandı. Saatler süren ameliyatla hayata döndürüldü Ramazan Yılmaz.
Dişlerimin aslında sağlam olduğunu, sadece bir diş iliti rahatsızlığımın olduğunu, sırf para için dişlerimi çektiğini öğrendik.
40 yaşındaki Ramazan Yılmaz Bursa'da bir fabrikada çalışıyor. İki çocuk babası. Diş ağrısı artınca Nilüfer ilçesinde özel bir diş kliniğine gitti. 24 yıllık doktor olduğunu söyleyen AD dişini çekti, yerine implant tedavisi başladı. Ancak yanlış müdahaleyle vida çene kemiğini kırdı Ramazan Yılmaz'ın.
Kendisi cihazın bozuk olduğunu söyleyerek asistanına bu cihazı tamire gönderin dedi. El yordamıyla vidayı kendisi başlığıyla beraber sokmaya çalıştı. Sokmaya çalışırken aşırı yüklendiğinden kendisini uyardım.
İmplant vidası beynine saplandı. Diş hekimi hastasını hemen bir başka hastaneye götürdü. Ameliyata alındı talihsiz adam.
Acil servise bırakıp kaçtı yani. Kaşımın hizasından açılıp implant vidası oradan çıkarıldı.
Operasyon saatler sürdü. Riskliydi. Canını ya da gözlerini kaybedebileceği söylenmişti ama neyse ki başarılı geçti ameliyat. Amerika'da tıp dergilerine konu oldu. Hastasını ölümün kıyısına getiren o doktorsa implant ücretini bile iade etmedi. Ramazan Yılmaz diş hekimi AD'den şikayetçi oldu. Maddi manevi hakkını mahkemede arayacak. Tedavisi ise devam ediyor.
Onun bana yaptığı yanlış müdahalenin neticesinde sürekli buraya gelip gidiyorum tedavi olmak için.
İstanbul Gazi Osman Paşa'da heyelan yaşanan Yıldız Tabya mahallesinde 36 ev boşaltıldı. Toprak kaymasının ise göz göre göre geldiği belirtiliyor.
Evet arkadaşlar, toprak kayması.
Bütün buraların şikayeti aşağısı. Tok inşaatı kırdılar, döktüler, koca kayalıkları, dağları devirdiler.
Bu dik yamaça bir önlem almadılar.
Alınmamış. Alınsaydı bu hale gelmezdi.
TOKİ'nin mevzusu var burada. Yani sen kaza kaza kaza kaza oranın bir çökeceğini düşünemiyor musun?
Ayakkabım falan filan. Yani üstümüzde kıyafet kalmadı.
Kaç kişi yaşıyordunuz?
Burada alt katta 10 kişi var. Üst katta benle abim yaşıyordum. Ben evlenmeye hazırlıyordum. Hayal vardı, hayal gitti. Ben hastım hastasıyım zaten. Şu an korkum var ama yapacak bir şey yok. Eşyam yani içeride kaldı.
Elinde eşyalarla nefes nefese abisiyle kaldığı gece kondu. Az kalsın kayan toprakla yerle bir oluyordu. Canını zor kurtardığı o eve şimdi eşyalarını almak için giriyor. İstanbul Gazi Osman Paşa'da heyelan yaşanan Yıldız Tabya Mahallesi sakinleri tahliye edilmişti. Riske rağmen eşyalarını kurtarmaya çalışıyorlar. Facianın eşiğine gelinmesinin ise iki sebebi var uzmanlara göre. Kentsel dönüşüme yanlış yerden başlanması ve riskli evlerin boşaltılmaması.
Aşağıdan yukarı doğru değil de yukarıdan aşağı kademeli şekilde bir inşaata başlanması gerekirdi. Yani öncelikle bu gece konduların boşaltılıp öyle aşağı inmesi gerekirdi.
Bölgemiz biraz eğimli bir arazi. İş makinelerinin çalışması neticesinde bir zemin kayması gerçekleşiyor. Titreşimden oluyor.
Arazi çok problemli bir arazi. Burası eski bir taş ocağı. Patlatmalı üretim yapılmış geçmiş tarihlerde. Galeriler açılmış. Projelendirmede güvenlik tedbirlerini almakla alakalı sıkıntılı bir süreç yaşanmış.
Eskiden taş ocağı olan o mahallede heyelanla birlikte 36 ev boşaltıldı, 130 kişi evsiz kaldı. 2012'de riskli alan ilan edilen, 12 yıldır kentsel dönüşüm düğümünde kalan mahalleli ilk etabı dere yatağına yapılan ikinci etap TOKİ inşaatıyla kabusu yaşadı. AK Parti'den CHP'ye geçen Gazi Osman Osmanpaşa Belediyesi'nin yeni yönetiminden jeoloji mühendisi Murat Topaloğlu'na göre projede uygulanması da eksikliklerle dolu.
Şu dere kenarındaki evler yapıldı. Daha sonra ikinci etap olarak şu bölgedeki evlerin inşaatına başlandı. Yukarıdaki zemin yapısı araştırılmamış. Sadece kağıt üstünde bir projelendirme yapılmış.
Heyelan bölgesinin aşağısında TOKİ'nin çalışmaları sürüyor. İş makineleri görevde. Üst taraftaysa bu mahalleye emniyet şeridi çekildi. Riskli evlere girilmesin diye polis ve zabıta nöbette. Ancak gece kıyafeti kalmayanlar, içeride ilaçları bulunanlar riski göze alıp bu evlere girip çıkıyor.
Kanser hastası var, komşularımız var. Oradan buraya ilaç almaya geliyorlar.
Eşyalarını alabilmek için riskli evlere giren bir kısmı belediyenin ve TOKİ'nin adres gösterdiği otellere yerleşen mahallelinin aklında tek soru var. Evlerimiz ranta mı kurban gitti diyorlar.
Bence bu TOKİ'nin bütün her şeyi bilerek yaptılar. Sırf burayı kaldırmak için.
Dün belirtmiştim ya, 2013 yılında AK Partili belediye zamanında başlayan bir süreç bu. Kentsel dönüşememe süreci diye. Ayrıca 2016 yılında da Bakanlar Kurulu kararıyla riskli bölge ilan edilmiş. Yani büyük bir ihmal var ortada. Yüzlerce can kaybından bahsediyor olabilirdik. Üstelik anladık ki TOKİ ilk etabı dere yatağı yanına kurmuş. Peki şimdi oradaki insanlar ileride tehlike yaşayabilirler mi? Bu da cevap vermeniz gereken bir soru Çevre Bakanlığı'na. Soruyorum ama tam derler ya adamını buldun diye adamını bulduk soracak. Devam edelim. Türkiye'nin büyük bölümü hafta sonu şiddetli rüzgarın etkisi altındaydı. Özellikle cumartesi akşamı Marmara'da fırtınanın etkisi iyice arttı. Yalova Yenikapı feribotunda yolcular büyük tehlike atlattı. Araçlar zarar gördü.
Dur oğlum, bağırma.
Babaların önüne vurdu.
Can yemin mi?
Fırtına öyle şiddetliydi ki dev dalgalar feribota ulaştı. Park halindeki araçları yerinden oynattı. Bazı otomobillerin camını dalgalar kırdı. Bazıları ise birbirine çarptı, hasar aldı. Cumartesi gün boyu yağışlı ve rüzgarlı hava hakimdi ancak akşam saatlerinde özellikle Marmara bölgesinde fırtına şiddetini artırdı. Yalova'dan İstanbul Yenikapı'ya doğru hareket eden feribottaki yolcular çok zor anlar yaşadı. Bir yolcu park halindeki aracından çıktı. Uzaklaşamadan dev dalganın altında kaldı. Sıkı sıkı tutunarak kurtuldu.
Bağırma.
Feribottaki 4 araç hasar aldı. Normal şartlarda yaklaşık 1,5 saat süren yolculuk neredeyse 2 katına çıktı.
Cana gelen mala gelsin diyoruz ama gerçekten de yırttık yani.
Harem sirkeci arabalı vapuru da beşik gibi sallandı. Diğer bölgelerden gelen görüntüler de farklı değildi. Samsun Vezirköprü'de de çatının uçtuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ankara Keçiören'de bir marketin tabelası yerinden koparak böyle uçtu. Bir kadın son anda kurtuldu. Konya Karapınar'da ise baz istasyonu yine rüzgarın etkisiyle koptu, bir otomobilin üstüne uçtu. Oradakiler de canını zor kurtardı. Bursa Gemlik'te tekneleri alabora eden fırtına yeni günde yerini güneşe bıraktı. Bir gün önceki fırtınadan eser kalmayınca Antalya'da sahiller denize girenlerle doldu. Yeni haftanın ilk günü ise batıda yağış bekleniyor. Salı günü yağış Marmara bölgesiyle sınırlanıyor. Çarşamba gününden itibaren ise sıcaklıklar yurt genelinde yükseliyor. Hafta sonu etkili olan fırtınadan geriye ise akıllarda bu görüntü kaldı. İstanbul Esenyurt'ta bir çocuk köpek ıslanmasın diye elindeki tahtayla uzun süre ona eşlik etti.
Thank you. Sayın seyirciler, Salih Bey, samimiyseniz mülakatları hemen kaldırın demiş. Kamudaki tüm mülakatları kaldırma sözü genel seçimler öncesinde bizzat AK Parti tarafından verilmişti, hatırlatalım. Bir izleyicimiz de samimiyseniz Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı mülakatı iptal olmalı diyor ve destek bekliyoruz sonuna kadar diye ekliyor. O kadar haklısınız ki Adalet Bakanlığı için yapılan bu mülakatlarda Nav Haber'in görüntüleriyle ortaya çıkan bu büyük adaletsizlik giderilmeli diye ekliyorum ben de. Afyonkarahisar'da facianın eşiğinden dönüldü. Eskişehir Denizli seferini yapan yolcu treni Hemzemin geçitteki tıra çarptı. Neyse ki can kaybı yaşanmadı.
Bariyerler kapandı. Tır Hemzemin geçitte kaldı. Yolcu dolu tren tıra hızla çarptı. Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde SE'nin kullandığı tır Hemzemin geçitteydi. İlerleyemeden bariyerler kapandı çünkü tren yaklaşıyordu. Belli ki trenin arkadan geçebileceğini düşündü tır şoförü ama öyle olmadı. Tırın dorsesini biçip geçti tren. Eskişehir Denizli seferini yapan trenin yolcuları büyük tehlike atlattı. Neyse ki yolcular arasında yaralanan olmadı. Tır şoförünün ise hafif yaralandığı açıklandı.
Şimdi ara zamanı. Efendim, NAV hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. NAV'da yayın Kirli Sepeti'nin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Dostuma her köşesi cennetin, ezilir yerler için.